5x5'in yeni bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Can Özen.
Ben Cemre Karapınar.
Umarım iyisinizdir. Abi senden ne haber?
Nasılsın? Benden de iyi. Antrenmanlar zevkli geçiyor. Hayatta yolunda gibi. Geçen haftadan beri bir değişim oldu mu?
Yani son geçen hafta 3 hafta.
3 hafta mı?
Bak Aytuna'yı aldık. Aytuna'yı aldığımızda hiç böyle muhabbet etmemiştik sende.
Aa.
Ondan önce de ara vermiştik. Yani buluşamamıştık. Evet. 3 hafta oldu. 3. hafta.
Ne oldu? Ha yani pek bir şey olmadı ya.
Yani
düşündüm.
Öyle. Yani. Arkadaşlar siz Cemre'nin böyle dediğine bakmayın. Cemre'nin hani böyle dediği şeyde bile bir rutini var. Yani ben şu şey yönünü seviyorum işte. Cemre sürekli bir şeyler araştırıp okumayı sever, izler işte. Yani bir şeyler öğrendiği için. Aslında hani hiçbir şey yapmıyor değil. Yine kendini geliştirecek bir şey yapıyor, bir şey öğreniyor falan. Bir de kendisinin daha büyük hedefleri falan olduğu için. Aslında uğraşıp duruyor. Hani siz bakmayın Cemre'nin hiçbir şey yapmıyorum dediğine. Yani belki yanlış örnek falan alırlar. Yani bu adam bu kadar bilgili ama demek ki hiçbir şey yapmıyor falan diye.
Ya tabii ya kendime göre bir rutinim var. O rutinde ilerliyorum.
En güzeli o zaten ya. Rutin evet. Olması güzel bir şey.
Rutinde böyle insan kendini güvende hissediyor. Evet. Sanırım ben de onları biraz bağlayayım. Arada sırada değişiyor. Ama ben böyle olmasına şu an memnunum. Bir yaramazlık yok benim için. Yani.
Bir yaramazlık. O şey değil mi? Küçük çocuklara. Yani bir yaramazlık yok değil mi? Kerata falan denir ya. Onun gibi.
Keyifler yerinde yani.
Antrenmanlar nasıl gidiyor senin?
Benim antrenman?
Neler yapıyorsun son zamanlarda?
Güzel. Son zamanlarda ben Bahadır'dan split jerk öğrenmeye çalışıyorum.
Harika.
Eskiden böyle öğrenmeye vakit harcamak bile istemezdim. Power jerk yapardım. Ama böyle son zamanlarda artık biraz halter yapmaya başladım. Ve power jerk biraz böyle limitlemeye başlıyordu beni. Biraz tekniğimden ötürü büyük ihtimalle. Yani maksimum kaldırabileceğim ağırlık. Öyle şey yani çok süper ağırlık kaldırayım kafasında değilim de. Çok aşırı rahat hissettirmemeye başlamıştı. O yüzden dedim ki Bahadır'a bana bir split jerk öğret dedim. Öğretmeye başladı. Kendi başıma biraz pratik yapıyorum. Hareketin içine ediyorum büyük ihtimalle. Böyle split jerk tekniği harika olan insanlar mezarlarında ters dönüyordur.
Yani ama bir yerden başlaman lazım şimdi tekniğin kötü diye de.
Evet. Hatta bugün de yapacağım biraz.
Süper.
Bakalım nasıl gidecek?
Bakalım ben izlerim seni.
Senin nasıl gidiyor antrenmanlar?
Benim iyi gidiyor. Ben de son işte bayağıdır kendim programımı takip ediyordum işte sakatlıktan dolayı. Hani çok az halter yapıyordum. Haftada 1,5 gün falan halter antrenmanı yapıyordum. Şimdi dün ilk defa Catalyst Athletic'in 5 haftalık bir kuvvet halter programına başladım. Dün ilk günüydü. Güzeldi, yoruldum. Normalde ben hiç hacim yapmadığım için dün çok ağır kilolarda olmasa bile ki yani hafif kilolarda programın başlangıcı olduğu için o kadar çok hacim yaptım ki eve gittiğimde bacaklarımın ağrıdığını fark ettim ya. İlk defa quadlarım acıyordu yorgunluktan. Bakalım umarım iyi gider. Belim sorun çıkarmazsa devam edeceğim. İşte zaten olabildiğince programı modifiye ettim kendime göre. İşte uygulayabileceğim şekilde ilerliyorum. Bakalım umarım iyi giderse bu 5 haftadan sonra yine başka bir Catalyst Athletic programıyla belki 8 haftalık belki 12 haftalık devam etmeyi düşünüyorum şu anlık. Güzel ama yani halter yapmayı çok seviyorum zaten. Şimdi böyle 1,5 sene falan hiç halter yapamadıktan sonra son bir 3 aydır yine en azından snatch, curl, lunge, jerk falan yapmak aşırı ekstradan keyif alıyorum yani yaparken.
Antrenmanı en çok sekteye uğratan şeylerden biri de sakatlık, iyileşme. Evet. Sakatlıklardan da şu an sen kurtulduğun gibi ağrıların çok az gördüğüm kadarıyla. Ve sakatlanmadığın sürece iyi bir şekilde ilerleyeceksin. Zaten evet. Eskiden inşa ettiğim biraz altyapı var. Bacakların da biraz kuvvetlendikçe liftler yukarı gidecektir.
Evet. Yani şu an çok şaşırtıcı bir şey. İlk defa hayatımda en zayıf bölgem bacaklarım yani. Bütün genel şeye göre. Çünkü sakatlıkta iyi kuvvetlenmişim. Hani kısmi yaptığım strongman hareketleri, core çalışmaları, işte bölgesel antrenmanlar falan. Yani bir de kilo almamla beraber hem bir kütle kazandım hem de kuvvetlenmişim ki bu çok sevindirici. Demek ki sakatlık dönemini iyi değerlendirdiğim için mutluyum yani o açıdan. İşime yarıyor şu an halterde. Evet, onun haricinde geçen hafta Aysun'a burada olduğu için film konuşmamıştık seninle. Varsa filmlerin yine 25 tane film izledim mi bakalım.
Oo, o kadar olmamıştır.
Yok şaka yapayım.
Ama en son ne izlemişim bakalım. Licorice Pizza'dan bahsetmiştik. Nightmare Alley. Kadro Şampiyonlar Ligi gibi. Yönetmen Guillermo del Toro.
Kadroda çok severiz.
Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette ablamız ve artık yani son zamanlarda aynı kişiler o kadar film yani sanırım ben mi onlara rastlıyorum bilmiyorum da aynı kişiler bir sene içinde bayağı bir filmde oynadılar. Bunlardan bir tanesi hep bizim çok sevdiğimiz oyunculardan olan Willem Dafoe.
Evet.
Willem Dafoe adamla yani.
Willem Dafoe her filmde var. Muazzam enerjisiyle 66 yaşında kendisi şu anda. Ya muazzam enerjisiyle gençlere taş çıkarıyor resmen.
Ama ben bu adamdan bıkmam.
Ben de bıkmam abi ya. Bıkmam, keşke.
Harika ya.
Allah uzun ömürler versin diyelim yani.
Evet. Ya harika. Nightmare Alley'de İkinci Dünya Savaşı'ndan birkaç yıl önce başlıyor aslında. Tabi o dönemler büyük buhran dönemleri var. ABD'de bütün dünyayı etkileyen bir ekonomik kriz o zamanları. Sirkler var. Bir adam da filmin başında böyle bize bir sahne gösteriyor. Bir evde bir yangın var. Tam ne olduğunu anlayamıyoruz. Fakat oradan bir adam çıkıyor. Adamı oynayan kişi Bradley Cooper. Sirk gibi bir yere gidiyor. İşe ihtiyacı var. Para kazanması lazım. Bu sirke giriyor. Burada sirkte yavaş yavaş oradaki trikleri, hareketleri öğrenmeye başlıyor. Neyin nasıl yürüdüğünü öğrenmeye başlıyor. Bunlarla beraber geziyor. Kendini geliştiriyor. Ve ondan sonra olaylar gelişiyor. Bu filmde aslında öğreneceğimiz şey insanın açgözlülüğü, açgözlülüğü insanın nereye götürebileceği. Daha fazla anlatmayayım. Oyunculuklar güzeldi. Biraz klişelerle doluydu. Ama yine de izleyebilecek bir film. Nightmare Alley. Gece yarısı çıkmazı mı denir? Ne denir bilmiyorum. Nasıl çevirdiler?
Nightmare Alley. Alley tam ne demekti ya?
Sokak mıydı?
Sokak olabilir evet.
Bu arada 4 tane Oscar'a aday gösterilmiş.
Kabus sokağı falan diye çevirdim.
Vay bence. Güzel. Evet. Güzel çevirdim bence. Evet. En iyi filme aday gösterilmiş. Hı hı. Prodüksiyona aday gösterilmiş. Kostüme aday gösterilmiş. Ve sinematografiye aday gösterilmiş. Evet. Akademi ödüllerinde yani Oscar'larda. Evet. Ben 10 üzerinden 5 verdim. Benim için ortalamanın biraz üzerinde bir puandır. İzlenebilir.
Evet.
Ondan sonraki film ise biraz daha eski. Affliction. Türkçe'ye Bela diye çevirmişler. 97 yapımı bir film. Eski filmleri belki seviyorsunuzdur. Nick Nolte diye bir aktör var. Eski filmlerde çok oynardı adam. O eskilerin bayağı popüler bir aktörü. Burada da aslında ben böyle hep böyle çok olağanüstü bir şey olacak diye bekledim filmde. Hı hı. Filmde böyle bir şey olacak. Hep izlersin ve böyle bir şey kopacak diye beklersin. Film boyunca bekleye durdum.
Ve film bitti.
Evet. Ama film daha çok böyle bir durumu ve bazı sorunları anlatıyormuş. Sonunda o sonuca vardım. Bazı imgeler de varmış. O imgeler neyi ifade ediyor? Onlarla ilgili kafamda bir şeyler oluştu. Ve tahmin et kim oynuyor filmde?
Robin Williams?
Hayır, Willem Dafoe oynuyor tabii ki.
Evet. Tabii ki.
Burada da oynuyor. Tabii biraz daha genç bari.
Genç abi.
97 yapımı. Bu arada bu aynı zamanda hangi filmlerin senaryolarını yazmış, bu filmin senaryosunu yazan kişi. First Reform bu pek bilinmez ama fena film değildi.
Card Counter.
Evet, bu. Geçen haftalarda evet. Bahsettiğim Card Counter filmi.
Card Counter'da da mı Willem Dafoe oynuyordu?
Wow.
Bak.
Oo, evet.
Gerçekten
evet.
Bu adam harika ya.
Ve Memhecan Taxi Driver'ın da yazarıymış, yazmış.
Vay be.
Evet, senaryosunu o yazmış.
Harika. Ben de Taxi Driver demişken dün öğrendiğim ufak bir bilgi. Taxi Driver'da sanırım Robert De Niro'ya gitmeden önce Al Pacino'ya gitmişler ve Al Pacino reddetmiş.
Sevmiyormuş.
Olmamış
acaba.
Yani. Bilmiyorum. Ya belki anlaşamadılar. Tam direkt hani o senaryoyu mu reddetmiş bilmiyorum ama belki anlaşamamışlardır. Hani parada anlaşamamışlardır. Bir şeyde anlaşamamışlardır. Ama iyi ki De Niro'ya gitmiş. Ben zaten Robert De Niro'yu çok seviyorum. O dönemin en iyi oyuncusu. Hani Al Pacino'yla da çok kıyaslarlar ama ben kıyaslamam. Hani çok net 3-4 gömlek üstünde yani Robert De Niro, Al Pacino.
Hiç kıyaslama yapmadım. Bilmiyorum o yüzden ikisi arasında da. İkisini de severim. Kıyaslayasım gelmedi.
Şey var, bir son zamanlarda herhalde bir 4-5 yıl önceki bir talk show'da Robert De Niro'ya soruyor işte sunucu. Diyor şu ana kadar birlikte çalıştığın en iyi oyuncu kim diyor. Myself diyor. Adam Al Pacino ile de oynadı yani birçok filmde ama hala şey kendisini daha şey görüyor. Tabi biraz espriyle cevap veriyor ama yine de bence haklı yani.
Zlatan İbrahimovic kafası.
Evet.
Evet. Affliction için adam 10 üzerinden 5 verdim ben.
Evet.
Bunu da izleyin. Günümüzle ilgili bazı sorunlar da var. Onları da güzel yansıtmış aslında. İzlenebilecek bir film.
Ve evet bu filmi şeyini görünce, posterini görünce çok heyecanlandım. Fikrini merak ediyorum
Bu
filmi
sen mi bana önermiştin?
Ben önermiş olabilirim.
Sen bana önerdin bunu. O yüzden
2
ben
sene
izledim
önce
bunu.
Falan önermiş olabilirim.
Listem dedi çünkü. Dedim bu ne böyle?
Evet.
Ekledim, izledim.
Çok güzel.
Evet. 10 üzerinden 5 verdim.
Güzel vermişsin.
Ya aslında benim daha büyük beklentilerim vardı bununla ilgili.
Film enemi bu arada.
Evet, film enemi.
Neler hoşuna gitti? Sen bir düşün. Başrolünde Jake Gyllenhaal oynuyor. Çok sevdiğimiz bir oyuncu ikimizin de. Ve film bir kitaptan uyarlama aslında. Ve hatta filmin başlangıcında bir söz geliyor. O kitaptan alınan bir söz yine. Kaos henüz anlaşılamamış düzene denir diye bir sözle başlıyor film. Yine kitaptan alıntılanma olan bir söz. Evet, ilk önce senin film hakkında duygularını, şeylerini falan bir
Kitap
öğrenmeyi
bu
çok
arada
merak ediyorum.
The Double kitabıymış. Jose
Evet.
Saramago yazmış.
Evet.
Ünlü bir yazar.
Bu
Değil mi?
tip evet sürrealist bir şeyi var, tarzı var. Hani zaten Enemy'yi izlediyseniz veya izlerseniz fark edersiniz. Filmde gerçek üstü çok fazla öğe var. Ve hani ki karakter de aslında gerçek üstü bir durumda. Çünkü psikolojik bir rahatsızlığı var. Yani bir alter egosu var. Yani onunla beraber hayatına devam ediyor ve onu aslında anlamaya çalışıyor film boyunca. Tekrardan.
Sen anlattın zaten. Filmi anlattın
Ben
oğlum.
hayır, ben senin zaten şeyini merak ediyorum.
Neyi?
Senin filmi nasıl beğendin, neresini beğendin, neresini beğenmedin, duyguların, düşüncelerin. Bana
O
ondan anlat.
oyunculukta hayal kırıklığına uğradım ben Jack Gyllenhaal'ın.
Evet. Ne
Se
yönden?
se sebebini bilmiyorum. Ama böyle çok yapay geldi bana. Olmamış gibi geldi.
Tamam.
Ama onun dışında fikir güzeldi. Böyle altta bazı mesajlar vardı. Onları birazcık alabildim ama tamamen anlayabildiğimi söyleyemeyeceğim. Bununla ilgili bir okuma yapmam gerekecek büyük
Evet.
ihtimalle. Bazı yerleri tam
Benim de
çözemedim
anlayamadığım
çünkü.
yerler var.
Ama 10 üzerinden 5 verdim. Ama böyle 4'e kayıp bir 5 verdim.
Gönlünden yani Jake Gyllenhaal var diye mi?
Etkisi olmuş olabilir.
Ha.
Bilinçaltımı etkilemiştir.
Yönetmeni etkiledi mi peki? Denis
Villeneuve. Yok ya. Zaten öyle çok hayranı olduğum biri değil benim.
Nasıl değil ya? Bence bu dönemin en iyi yönetmenlerinden. Dune'un da yönetmeni.
Benim değil. Yani.
Bak Arrival güzellerden. Ben Blade Runner 2049'u o kadar sevmiyorum ama şu ödül alan
Şu
filmi sen bilirsin.
güzeldi. Insan Dees diye mi okunuyor?
Incendies.
Tam bilmiyorum.
Aynen.
Ben bu filmi beğenmiştim. Onun dışında
Başka ne filmleri vardı?
daha çok Hollywood filmleri yapmış. Benim o yüzden çok
Ama
etkilendiğim
klişe
bir isim
olmayan
olmadı.
şey filmleri, Hollywood filmleri. Bak.
Ya
Arrival zaten
bana mesela bunda klişe geliyor. O yüzden çok büyük keyif var. Çerezlik film yapıyor benim gözümde o yüzden.
Hollywood.
Aynen.
Ha, Sicario. Bak,
Evet.
Sicario klişe Hollywood filmi diyemezsin. İzledin mi?
İzledim ya. Klişelerle dolu ama biraz
Değil
daha biraz
ya.
daha farklıydı.
Ya he, tamam şimdi bak Benicio Del Toro'nun karakteri oradaki bence klişe biraz. Hani ama yine de Emily Blunt'ın karakteri üzerinden yansıtmaları, onun yaşadığı o anksiyete, krizler, kaygı, korku, stres çok iyi yansıtılmış bir. İkincisi bak Prisoners. Yine Jake Gyllenhaal'la Hugh Jackman oynuyor.
Evet.
O da klişe. O da klişe mi?
Ya klişelerle
Değil.
doluydu yani bence.
Ben çok seviyorum.
Ne?
Yok yok,
Ese yani
şey
şey
yapıyorum yani, şu an
hep
abartı şakasına
ikimizin de
diyorum.
keyifleri biraz farklı olabilir, zevkleri
Evet.
farklı olabilir. Ben böyle Hollywood filmleri çok sevmiyorum. Bana çok Hollywood geliyor. Böyle serbest sinema olsun, eski festival filmleri. Onunla benim daha çok hoşuma gidiyor. Buna
Tamam.
heyecanlandırmıyor beni. Böyle bir duyguyu yükseltmiyor bende hiçbir
Tamam, ben
şekilde.
senin sevdiğin filmleri yapacağım. Senin sevdiğin tarzı yapacağım.
Sevinirim.
İzle diye.
Çok sevinirim. Sen ne izledin?
Evet, ben ilk olarak Zero Dark 30 diye Jessica Chastain'in
Jessica
başrolünde oynadığı CIA ajanı rolünde. O da sonunda bu sene Oscar'a layık görüldü ve ödülünü aldı. Tebrik ediyoruz buradan Jessica Chastain'i. Hayranları falan varsa. Ben çok severim zaten oyuncu olarak kendisini. Zero Dark Thirty'de 9-11 yani 11 Eylül'de İkiz Kuleler'in bombalanmasından sonra CIA'in Bin Laden'e ulaşmaya çalışıp yani onu yakalamaya çalışmasını anlatıyor. Ve olayı olabildiğince gerçekçilik çerçevesi içinde vermişler. Film 2,5 saat kadar sürüyor. Uzun ve başlarda işte ilk başı hızlı başlıyor biraz. Sonra ortalarda çok yavaşlıyor temposu. Niye? Çünkü orada aslında onların yakalama serüveni de çok yavaşlıyor. Çünkü hani izini kaybediyorlar. İşte Jessica Chastain başta olmak üzere CIA ajanları işte oradaki sanırım neredeydi? Pakistan'da mıydı? Pakistan'daki o CIA ofisindeki ajanlar işte Langley'den yani o baş merkezden, headquarter'dan şey alamıyorlar. Onayı alamıyorlar. Uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor. Jessica Chastain artık deliriyor orada kadın ajan yani. Ve hani bir süre sonra onun ısrarlarıyla beraber aslında operasyonun sadece bir kadın tarafından şu şekilde işte ilerleyişini görüyoruz. İşte çünkü hani biraz daha oradaki kadın ajan olayı kişisel olarak işte kafasında şey yapıyor ve hani aslında Bin Laden'i kendisi yakalamak istiyor işte başına gelenlerden dolayı. Yani olabildiğince gerçekçi yansıtmışlar gerçekten. Hani Amerikan propagandası olmadığı için açıkçası ayrıyetten hoşuma gitti. Ve filmde keyifli. Jessica Chastain haricinde de yine tanıdığımız bir oyuncu
Chris ismi, Pratt.
Jason Clarke oynuyor. Yani benim oldukça hoşuma gitti. Puanım da hani 7. Hatta 7.5. İzlemenizi tavsiye ederim böyle merak ediyorsanız işte Bin Laden nasıl yakalandı? İşte iş niye bu kadar uzadı? Çünkü 10 sene uzuyor. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 2011'de yakalanıyordu Bin Laden.
Evet. 6 Mayıs 2011'de evet. Öldürülüyormuş.
Tam işte 10 yılda biraz geçmiş hatta. Niye bu kadar yavaş ilerledi? Amerika işte milyonlarca dolar harcamasına rağmen falan. Yani güzel bir film. Tavsiye ederim böyle şeylere merakınız varsa diyorum. İkinci filme geçelim. İkinci film Ten Things I Hate About You. Belki izlemişsindir. Senden nefret etmemin 10 sebebi gençlik romantik komedi filmi ama başrollerinde Heath Ledger ve genç Heath Ledger ve Joseph Gordon-Levitt oynuyor. Benim iki favori oyuncu bu filmde. O yüzden izledim. Ki iyi ki izlemişim dedim çünkü çok güzel bir film. Hani gençlik filmi olmasına rağmen şey çekim teknikleri ve senaryo ilerleyişi çok hoşuma gitti. Yani gerçekten üstüne düşünülmüş. O yüzden çok keyif aldım izlerken. Çok kısa da bir film. Sanırım 90 dakika civarında. Ve yani 97 dakikaymış. Ki Heath Ledger'ı da biliyorsunuz işte kendisi maalesef Dark Knight'tan sonra 2008 yılında öldü. Hani çok severim oyuncu olarak. Maalesef genç yaşta öldü. Ben de mecbur hani eski filmlerine dönüp izlemeye başladım. İşte acaba gençken nasılmış diye. Ya şimdi hani Heath Ledger zaten karizma bir adam. Ortada aşikar ama iyi de oyuncu. O yüzden hani izlemesi aşırı keyifli oluyor. Böyle hani çerezlik bir film istiyorsanız ve işte hani buradaki şu anda büyük oyuncu olan bu filmden Heath Ledger ve Joseph Gordon-Levitt'in gençlik hallerini o zaman nasıl oyuncu olduklarını görmek istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Benim puanım yine 10 üzerinden 7.5. IMDb'si de yüksekmiş. Demek ki gençler çok beğenmiş. Hatta kardeşim işte kendisi 15 yaşında bana şey falan dedi. Abi sen böyle filmler mi izliyorsun falan diye. Ben de dedim yani ben sinemacıyım. Hani güzel bir film varsa ne türden olduğuna bakmıyorum. İzliyorum dedim yani. O şaşırdı ama hani gençlik filmi olduğu için.
Ben de biraz şaşırdım açıkçası.
Sen izlemiş miydin?
İzlememişim.
Tavsiye ederim. Yani çok kısa çerezlik.
Listeye
Heath Ledger atarım. Çok iyi oynuyor. Joseph Gordon-Levitt harika oynamıyor ama o da o zamandan hani iyi hani nasıl denir o Joseph Gordon-Levitt'e? Yani Joseph Gordon-Levitt harika star bir oyuncu değil hiçbir zaman. Christopher Nolan filmlerinden çok gördük. Niye o kadar gördük? Çünkü iyi bir yan oyuncu. Hani ana karakter hiçbir zaman olamadı. Hani olduğu filmlerde de hep düşük kalıyor temposu. Ama iyi bir yan karakter, çok iyi hani nasıl denir işte hani böyle futbolcular alver yapar ya işte hani biri iyi asist yapar, biri iyi gol atar. Joseph Gordon-Levitt bence iyi asist yapan bir oyuncu. Gole atamıyor ama iyi asist yapıyor. O yüzden ben hani her zaman dediğim gibi bir oyuncu seçecek olsam Joseph Gordon-Levitt'i filmimde kesinlikle oynatmak isterim yani. İyi bir yan oyuncu çünkü.
Filmde onu oynat, bir teklif götür bakalım.
Evet götüreceğim umarım bu filmi. Ama kadın rolünde götüreceğim bakalım. Ne kadar iyi bir oyuncu. Biraz daha cinsiyet
biraz
farkı olduğunda. Evet. izlediğim üçüncü filmde dün gece izledim. End of Watch. Tehlikeli takip diye çevrilmiş. Başrollerinde Jake Gyllenhaal oynuyor. Çok sevdiğimiz. Ve Michael Pena. Yine benim çok sevdiğim diğer bir oyuncu.
Bu Narcos'ta oynayan abimin...
Aynen öyle. Michael Pena. Şey değil bu arada. Hmm. Pedro Pascal'la karıştırıyorsan
yok.
Ha, tamam. Bu oynuyordu büyük ihtimalle. Çünkü aynen. Adam Hispanik, anladın mı? Hispanik rol gerekti mi zaten? Oyuncular belli. Oscar Isaac, Michael Pena, Pedro Pascal. Hollywood'un çok fazla seçeneği yok elinde.
Ben bunu izlemişim. 4 vermişim.
Vay, düşük mü vermişsin yani?
Evet.
Benim hoşuma gitti. Çünkü şey, filmin hani senaryosunda bazı klişeler var ama eğlenceli. Ama çekim teknikleri çok hoşuma gitti. Çünkü hani doğrudan çok büyük bir prodüksiyonla çekilmemiş. Hani Michael Bay filmleri olur ya, böyle yan açıdan hafif kamera devrik, böyle arkada bir şeyler patlar. Öyle değil. Hatta şunu senaryo şöyle yedirmişler. Mesela Jake Gyllenhaal'ın karakteri Brian Tyler elinde bir kamerası var ve kamerayla çekiyor her şeyi. Onu çekmesinin sebebi de üniversitede bir dersi var ve film yapması gerekiyor kendi hayatından. O yüzden her şeyi kameraya alıyor. Olay yerini, işte arabada gidişlerini, arkadaşını, bazen arkadaşı işte alıp çekiyor falan. O yönden çok hoşuma gitti. Ve bunu şöyle de çeşitlendirmişler. Mesela bir tane uyuşturucu karteli var, Meksikalı. Onda da ekipte genç bir çocuk var, kamerayla çekiyor. Böyle sanki şey, bazı sahnelerde biz içindeyken o grubun, işte polis grubunun veya kartel grubunun, onların çektiği kameradan görüyoruz. Gayet düşük görüntülü, kamera titriyor doğal olarak ve hani dar bir açıdan falan. O ayrı bir hava katmış. Güzel deneysel takılmışlar. Benim o yüzden hoşuma gitti böyle deneysel takılan çekim, işte teknikler deneyen filmler zaten hep hoşuma gider. O yönden hikayesinde klişeler var ama güzel yedirmişler senaryoyu da. Karakterler zaten, başrol oyuncuları çok iyi oynamış. Onun haricinde kötü adamların hareketlerini çok sevmedim. Onlar bayağı böyle Fast and Furious'tan çıkmış gibiler. Oradan puan kırarım ama hani eğlenceli bir film. Tabii yani sonucu biraz trajikomik bitiyor ama. Onun haricinde puan olarak da 10 üzerinden 6 veririm. İzlenir ya bence, hani böyle yine çok uzun bir film değil çünkü hani 1 saat 49 dakikaymış. Tavsiye ederim yani, polisiye bir şeyler arıyorsanız. Biraz klişenin çok az dışında bir polisiye filmi. Son olarak da bir dizi, senle off the record konuşmuştuk, fragmanını izlemiştik. Moon Knight çıktı Marvel'dan. Oscar Isaac oynuyor başrollerinde. Sadece Oscar Isaac var diye izledim. İlk bölümü çok hoşuma gitti. Çünkü Moon Knight denilen o Mısır tanrısı kahramanı görmüyoruz. Gerçekten görmüyoruz. Sahneleri var ama kesilmiş. Çünkü onu vermek istememişti. Ve çok iyi yedirmişler senaryonun içine bu kahramanı görmeme olayını ilk başta. Çünkü şöyle, Oscar Isaac'in karakterinin aslında iki ayrı şeyi var. Nasıl diyeyim? İki ayrı insan. Bu tamamen doğaüstü bir şey. Mısır tanrılarıyla alakalı bir bilmem ne işte, hani mitoloji. Ama o bedenin içinde iki ayrı insan var. O yüzden kafası gidip geliyor. Hani burada Oscar Isaac o kafayı gidip gelme olayını çok iyi yansıtmış. Ve hani ilk başta oynadığı karakter İngiliz aksanına sahip bir göçmen İngiliz. Ve böyle paytak paytak falan yürüyor böyle etrafta. Biraz dalgın zaten bu olaylardan dolayı. Biraz da saf salak. Ve Oscar Isaac gerçekten altından kalkmış rolü. Çünkü iki kişiyi oynuyor. Ve hani onun değişmesi gerekiyor. O yönden hoşuma gitti. Ama ikinci bölümde işin içine biraz daha Moon Knight ve hani böyle süper kahraman olayları girmeye başladığında Marvel kendi klişesine düşmeye başlamış. Senelerdir yaptığı filmlerin klişesine. Ve maalesef Marvel sinematik evrenindeki gibi prodüksiyonu olmadığı için çok ucuz bir CGI kullanmış. Ve izlerken böyle çok boktan olduğunu anlıyorsun. Çok ucuza kaçmışlar.
CGI dediğin grafik şey.
Grafik aynen. Yeşil perdeyle bir şeyler patlar, uçar, kostüm gelir, giyer falan filan. Onları izlerken çok baydı. Yani muhtemelen o yüzden çok çok iyi bir şey olmayacak. Ama mini dizi olduğu için izleyeceğim. Oscar Isaac'i izlemeyi de seviyorum çünkü. Yani hani eğer Marvel'a meraklı değilseniz ve Oscar Isaac'i de sevmiyorsanız önermem. Ama sanırım bir yerde William Dafoe buraya da girecek. Green Goblin olarak falan muhtemelen. Çünkü biliyorsun Spider-Man No Way Home'da, ben sana anlatmıştım yine burada, işte Green Goblin'i oynuyordu. Müthiş bir performansla filmi çok üst düzeye çıkarıyordu yani. Sanırım burada göreceğiz çünkü hani sette Oscar Isaac'te böyle yanak yanağa falan böyle selfie atmışlar yani, böyle dip böyle gülüyor yine William Dafoe bütün enerjisiyle. Umarım görürüz yani, canım. William Dafoe Green Goblin'de çok iyi oynuyor. Diyelim, buradan bölümümüze geçelim. Bak nasıl spoiler'ı kestim, şeyleri kısalttım, beğendin mi? Böyle daha mı iyi?
Ya eğer benim zevkimi soruyorsan bence çok fazla anlatıyorsun hala.
Hala fazla.
Evet ya, tamam, ama şöyle geçeceğim. Ama hayır. Ama sen beni dinleme. Burada bizi dinleyenler var. Evet. Onların geri bildirimi daha önemli. Evet. O yüzden benimkini ya, boş ver.
Susalım mı, konuşalım? Şimdi podcast bölümü yapıyoruz. Hiç konuşmadan.
Tam işte o bölüm tam benlik oldu.
Aynen. Outrageous bir şey böyle. Yani şey falan, New York Times'a falan çıkıyoruz böyle. Sen falan diyorsun.
Bunun da protesto amaçlı.
Aynen, protesto, outrageous bir şey. Evet, bugünkü konumuz, ana başlığımız türkestron ama onun geldiği o türleri de inceleyeceğiz. Çünkü ben de merak ediyorum, pek bir bilgim yok ama sadece popüler olduğu için duymuş olabilirsiniz. Ve gerçekten türkestron Türklerden mi geliyor? Bugün bunları öğreneceğiz. Evet, Cemre Karapınar, sözü size bırakıyoruz.
Teşekkür ederim efendim. Evet, son zamanlarda çıktı bu türkestron. Daha doğrusu son zamanlarda çıkmamış da son zamanlarda tekrar popüler olmuş. Ve şu an Türkiye'de çok pazarlanıyor mu bilmiyorum. Ama böyle ben hani yabancı fitness camiasında
ben
görmeye başladım.
Ben de yabancı fitness camiasında gördüm. Türkiye'de meme bile görmedim bu konu hakkında.
Türkiye'ye bunu getirsinler, pazarlasınlar, öyle
biz pazarlayalım mı?
Yani
ben şey olmasa,
ya böyle nasıl diyeyim, kişisel ahlaki şeylerimiz olmasa böyle şeyler uğraşırdık yani. Getirtirdim, evet, satardım bunları da. Yani umarım bu şey, besin desteği getiren distribütörler ya da burada yapanlar bunları, bu türkestronu eline geçirmezler. Çünkü bunu satarlar, milleti kazıklayacaklar, evet, ama öyle böyle değil, bayağı kazıklayacaklar.
Slogan da aklıma geldi, söyleyeyim mi? Türk'ün gücü türkestron.
Evet, işte bu. Evet.
Bence pazarlanır.
Benim pazarlanır ki bu. Öyle. İsminde Türk var, esteron var, testosterona benziyor.
Aynen öyle.
Şey böyle yasaklı madde de değil.
Değil.
Evet. Dibine kadar sömürü
madde. Hap falan değil mı bir de formu? En yaygın formu.
Hap olarak veriliyor, evet. Hmm, toz tamam. Yani hapın içine kapsülün okay içine öyle satılıyor yani. Türk
kolaydı.
Kestere.
Aynen.
Evet, bir de böyle kaslı bir abi koyarız oraya.
Aynen.
Ha, o kadar.
Biraz kaslı. Yarmayı koyarız. Nasıl olur? Yani. Türk'ün gücü.
Ondan sonra deriz işte %100 kas artışı falan filan böyle deriz. Ama artına da Asterix de böceklerde yapılan çalışmalarda.
Aa.
Çaktırma, yok. Tamam. Çaktırma oğlum onu.
Tamam.
Çaktırma
onu alta böyle minik minik yazarlar, evet, ya reklamlarda. İşte kampanya olur işte 99.99 falan altta yazar. 99.90 değildir aslında. Asıl evet, şey 150'dir, KDV hariçtir falan, böyle süper minik yazar. Ve okuyamazsın, bir de süper hızlı geçer, evet, ya altta.
Onu da dava edilmemek için.
Yani dava edilmemek için. Her şey yasal arkadaş.
Çok güzel. Arkadaşlar, besin desteği müşterisi.
Evet.
Ya nefret edecekler bizden ama yani.
Evet.
Abi büyük büyük ölçüde yalan ve kazıklayıcı. Benim şu ana kadar gözlemim bu.
Evet.
12-13 senedir bakıyorum, okuyorum, ediyorum bu, aha, işlerle ilgili.
Evet.
Besin desteği müşterisi çok büyük ölçüde yalanlar üzerine kuruldu, evet, ne yazık ki.
Peki şimdi sana şöyle çıkıp dese biri, sen okuyorsun tamam kardeşim, hiç kullandın mı? Belki kullansan işe yarayacak dese.
Evet, kullandım. Yıllarca, evet, kullandım. Yıllarca buna paramı döktüm.
Evet.
Bir sürü besin desteği denedim. Ama şu hataya düşüyordum daha çok. Çoğu insan da sanırım böyle yapıyor. İlk önce alıyor böyle. Oo, çok güzel hype'lanıyor. Evet. %100 kas artışı. 3 kat daha fazla kas kazan. 3 kat daha fazla yağ yak. Alıyorsun. Ondan sonra maddeleri okumaya başlıyorsun.
Evet.
Çünkü o sana öyle bir coşku, öyle bir heyecan veriyor ki.
Bir de kutusu mutusu da güzel olur. Onun,
evet, üzerinde
olur,
kaslı bir abi vardır. Ondan sonra sponsor oldukları kişiler de böyle kaslıdır. Çok güzel
anıltı imzalar böyle altında
yazmışlardır. Direkt onun üzerine atlarsın.
Aynen.
Özellikle hatta natural vücut geliştirme diye satılan olayın besin desteği endüstrisini bence çok böyle besin desteğinin daha da çok para kazanmasını sağlayan bir olay aslında. Natural bodybuilding diye şey yapılır. Çünkü ben biliyorum, zamanında o tür şeylere meraklıydım. Besin desteği kullanıp böyle çok güzel şeyler olacağını sanıyordum. Olmuyormuş.
Çok güzel.
Geçelim türkestron.
Tabii.
Neymiş bu türkestron? Eklisteron ailesine mensup 400 üzeri maddeden sadece biri. Bitkilerin salgıladığı testosteron muadili madde olarak biliniyormuş. Türkestron bu eklisteronlardan sadece bir tanesi. Ajuga turkestenica, triticum aestivum, dua gibi ha, raponticum acaule bitkilerinde bulunuyormuş. Ve ismini de aldığı şey aslında bu Ajuga turkestenica diye söylediğimiz madde.
Hmm.
Bir bitki aslında. Burada şu an Wikipedia'dan açtım nasıl bir şey, evet, olduğuna. Orta Asya'da yetişiyormuş. İlk önce 1894'te tanımlanmış, isimlendirilmiş bir madde. Büyük ihtimalle de ismi bu civarlardan geliyor. Nerede yetişiyormuş? Özbekistan civarlarında, Tacikistan civarlarında yetişiyormuş.
Bak, Türk'ün doğduğu yer ama.
Evet. Evet. Yani burada orada şey, Türk kanı,
orada çok akmış.
Türkler gücünü buradan alıyormuş.
Aynen.
Evet. Türk ırkı güçlüdür çünkü.
Bize Türk karşıtı falan sancaklar. Evet, yani. Arkadaşlar bize evet. Türk'üz valla. Evet, pasaportumuz var bizim, Türk.
Yani ne yazık ki diyoruz bize ne zaman.
Ne yazık ki.
Yani en azından şu an ülkenin durumuna bakarak.
Aynen. Yani. Ama bizim Allah'ımız var.
Yani, yani şimdi biz burada bir biri mesela Rus biri görünce Batı dünyasında ön yargılı yaklaşıyor ya. İşte Türklere de hani o şekilde yaklaşıyorlardır. Evet. İçinden gülüyordur insan yani. Bir batılı biri gördüğünde. Ya çünkü başındaki insanla kıyaslıyor seni.
Evet.
Tek böyle kafada bir stereotip oluşuyor, öyle oluyor. Neyse. Ne oluyormuş bu ektosteron böyle genel ailesinde? Bitkiler ektosteronları kendilerini yemeye çalışan böceklere karşı bir koruma mekanizması olarak salgılıyormuş. Bitkiyi ısıran böceğe bu madde geçiyormuş ve böceği öldürüyormuş. Böcek böyle bildiğin içten içe patlıyormuş gibi bir şey oluyormuş. Bayağı bir kötü bir sona uğruyormuş. Türkestron'un işe yarına dair kanıt olarak kullanılan mekanizma da östrojen beta alıcısının agonisti olmasıymış. Yani bu agonisti olması ne oluyor? Bu alıcıya bağlanıyor ve bu alıcının yaptığı işleri yükseltiyor, büyütüyor diye düşünün. Bu mekanizma ile anabolik etkiler gösterdiği düşünülmüş. Şimdi ne oluyor bu alıcıya aktive edilince, daha fazla açığa çıkartılınca bu alıcının yaptığı işler? Kemik mineral yoğunluğunu arttırıyormuş. Ama en azından şu ana kadar yapılan çalışmalarda bu etkiye direkt olarak bakılmamış. Yani aslında burada östrojen beta alıcısı dedik. Aslında burada merdiven altı vücut geliştirmeciler biraz korkacaktır. Çünkü östrojen kötüdür, kadındır. Östrojen kötüdür çünkü. Evet.
Kadın mı?
Evet.
Şaşırıyorum.
Şimdi moleküler yapıları da benzer olduğu için çalışmalar yapılmış. Testosterona benziyormuş moleküler yapısı. Evet. Testosteron da anabolik bir madde olduğu için de türkestron da buna benziyor olabilir diye düşünülmüş. Tamam, şu ana kadar güzel, gelecek vaat ediyor olabilir şu anki mekanizmalardan ileri gelerek ve kimyasal yapısını göz önüne bulundurduğumuzda. Uzun vadede kas ve kuvvet kazanımına etkisine bakan çalışma da yokmuş. Tabii şimdi sosyal medyada bu ortaya çıkınca daha da popülerleşir diye bekliyorum. Özellikle son geçen sene çok popülerdi. Şu an durumları nasıl bilmiyorum ama yani yine de pazarlanıyorlar büyük ihtimalle. Çok. Aslında yeni bir madde de değil. Bu eski Sovyet ve Doğu Bloğu ülkelerinde bu madde ile ilgili çalışmalar varmış. Çek araştırmacı Slama 1975'te yapmış bir çalışmayı. Böcekler üzerinde deney yapmış ve olumlu sonuçlar görmüş. Böcekler büyümüş ve kuvvetlenmiş. Evet, bunu besin desteğinin üzerine yazabiliriz.
Böcekleri büyüten formül.
Böcekleri bile büyüten formül.
Aynen, daha iyi bak bak. Çok iyi oluyor.
Sonra Sovyet araştırmacı Sirov 1978'de fare karaciğeri üzerinde denemiş ve karaciğer protein sentezinin tetiklendiğini bulmuş. Tabii bu karaciğer protein sentezinin tetiklenmesi tabii ilk başta böyle demek ki belki protein sentezini arttırıyorsa kasta da protein sentezini arttırıyor diye düşünülebilirmiş. Ama bu aynı şey değilmiş. Yani karaciğer protein sentezini arttıran bir şey kas protein sentezini arttırıyor diye bir şey yokmuş. Ve tabii çalışma fareler üzerinde yapılmış. Sonra kas kazanımına falan filan bakmamışlar. Sonra Çek araştırmacı Slama, yani 1975'te çalışma yapan kişi, 96'da yine bu olaya dalmış. Yine benzer bir çalışmayı bu kez Japon bıldırcınları diye bir bıldırcın türü varmış. Bunlar üzerinde yapmış. Ve yine olumlu sonuçlar görmüş. Biraz daha büyük canlılar üzerinde deniyoruz.
Ufak ufak insana evrileceğiz.
Evet, yavaş yavaş insanlarda mı denesek?
Bak ama olumlu insan da zaten görmüş. Biliyorsun tek hücreliden evrilmiş. Yani o zaman kullanabiliriz.
Evet.
Çok mantıklı. Çok bir mantıklı. Çıkarım. Süper. Bilimsel kesinlikle.
Evet. Ama şöyle ilginç bir şey var. Türkestron için insanlar üzerinde yapılan çalışma yok. Ama ektosteron ailesinden olan maddeler üzerinde yapılan çalışmalar var. Şimdi 2006'da bir tane yapılan var. Evet, adam tekrar canlandırmış böyle türkestronu. Fizyoloji kitabının üzerinde gezinen şüpheli bir şekilde kaslı olan bir böceği görüp çalışma yapmaya karar vermiş. Yani çok güzel değil mi?
Evet.
4 tane deney grubu oluşturmuş. İlk gruba türkesteronla aynı aileden olan bir ektisteron vermiş. Diğer gruplar metoksifloavon, sulfopolisakkarit ve plasibo almış. Yağsız kütle, var max kuvveti, serbest testosteron, total testosteron ve testosteron bölü kortizol oranında hiçbir fark görülmemiş. Hormonal bir etkisi olmuyor, kuvvet artışı olmuyor, kas kütlesi artışı olmuyor. Bu sonuca varmış. Sondaki yıllarda biraz süre geçmiş. 2018'de International Society of Sports Nutrition, yani uluslararası spor beslenmesi birliği, 2018'de bir belge yayınlamış. Ektisteron ailesinden maddelerin performans artışına sebep olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını belirtmişler. Sonra Uluslararası Olimpiyat Komitesi, yani IOC, 2018'de yine bir şey yayınlamış. Besin desteği çalışması yayınlamış. Ektisteronlardan bahsetmemiş bile. Bahsetmemiş bile diyorum. Çünkü burada bir tane bölüm varmış. İşe yaradığı iddia edilip işe yaramayanlardan bahsettiği bir bölümmüş bu. Burada ektisteron yokmuş bile. Sonra 2019'da Eisenman bir çalışma yapıyor. En az bir yıldır çalışan 46 erkeği 10 haftalık antrenman programına sokmuş. Bir gruba plasibo, diğer gruba ektisteron vermiş. Çok garip, biraz kafa karıştırıcı bir şey. Gerçekten bana böyle düşündürdü. Plasibo grubu kas kaybetmiş, ektisteron grubu kas kazanmış. Ama bioelektrikal empedans metoduyla yapılmış vücut kompozisyonu ölçümleri, yani vücut yağ ölçüm metodlarından bahsetmiştik birkaç bölüm önce. Orada bundan bahsetmiştik. Çok doğru ölçebilen bir metot olduğunu söyleyemeyeceğiz. Bununla vücut kompozisyonunu ölçmüşler. Bu da çalışmaya yani gölge düşürüyor aslında. Çok doğru ölçmemiş olabilirler.
Ya şey, kütle haricinde bir kuvvet ölçümü yapılmamış mı? Bu deney bazında.
Hayır. Kas kütlesine
biraz yanlı yani. Olabilir o zaman. Hani bunu böyle yapmaları sonuçta hani şey, ya senin dediğin gibi gölge düşürebilir. Yanlış sonuç verebilir. Daha doğru sonuç verebilecek veya daha iyi bir çıkarım yapabileceğimiz bir şey denememeleri, evet, düşündürücü.
Ama sonra şöyle ilginç bir şey olmuş. Sonrasında yapılan bir analiz varmış. 100 mg ektisteron veriliyormuş sözde deneklere. Ama bu aslında hapın içinde 6 mg olduğu anlaşılmış. Yanlışlıkla mı olmuş? Yoksa böyle bir bilerek mi yapmışlar bunu bilmiyorum.
Allah Allah.
Ama çok garip yani, 100 mg veriyorsun, yağsız kütlen artıyor aslında.
Ama 6 miligrammış aslında.
Evet. Belki de daha fazla alsan daha fazla artacak.
Ya burada iki seçenek var.
Ya, çok garip ya.
Evet. Ya bilerek yapmışlar ya da gerçekten çok işgüzar bilim adamlarıymış bunlar. Hani hiçbir şey dikkat etmemişler.
Evet. Çok garip.
Bu garip.
Ya sonra bir de şöyle yapmışlar. Acaba deney grubunun haplarına anabolik steroid mi konulduğu sorusunu hani akla gelmiş.
Benim de ilk aklıma geldi, biliyor musun?
Yani.
Olabilir.
Ama deneklerin başka madde kullanmadıklarından emin olmak için testosteron, luteinizing hormon, LH diye geçer ve T4 hormonlarını ölçmüşler. Bunlar da hani belki bir madde testosteron veya türevler madde kullanıyorsan kullanıp kullanmadığını tahmin etme konusunda böyle azıcık fikir veren şeyler, ölçümler. Ve bir değişim görmemişler.
Evet.
Yani çok garip. Neden bu kadar böyle fark çıkmış? Ektisteron grubu kas kazanmış. Ölçümlerde hata olduğu da daha çok tartışılıyor. Ve ben bunu YouTube'da Jeff Nippert diye bir fitness fenomeni vardı.
Evet.
Onun bir videosu vardı. Ben pek takip etmiyorum ama o dinlediğim podcastlerden bir tanesinde önermişlerdi. Evet. Onunla videosunu izledim. O çalışmalara değiniyordu. Evet. Onun üzerine baz aldım biraz. Bir de sonra Stronger by Science podcast'i, evet. Stronger by Science, Greg Nicklaus ve Eric Traxler'ın, onlar bir tane bölüm yapmıştı. Bir de sonra neydi ya? Iron Culture. Tabii. Eric Hems ve Omar Yusuf yapıyordu o podcast'ı da. Onlar da bununla ilgili bir bölüm yapmışlardı. Hatta bu bölümde aldığım çoğu kaynağı onlardan aldım. Onların fikirlerine de değindim. Onlar bunları tartışıyordu. Ve o bizim söylediğimiz şeyleri düşünüyorlardı aslında. Hani burada bir şekilde bir yanlış ölçüm olabilir. Ya çünkü böyle çok saçma sonuçlar çıkıyor.
Yani şimdi hani bu deneyler tamam bilimsel ama her şeyin bilimsel olması objektif olacağı anlamına gelmiyor. Sonuçta hani deneylerin istedikleri sonuçları çıkarmak için rüşvet verebilecekleri, o şekilde zaten hani finansman sağlayacakları veya işte diyelim ki belki yani adam 3 sene sonra bu işte deneyi finanse eden kişinin şöyle bir planı vardı. Belki 3 sene sonra Türkiye Stiron'u kendi markasıyla piyasaya sokacak. Ve hani buna destekleyebilecek bilimsel araştırmalar için işte dediğim gibi şey yapabilir. Hani yanlış sonuçlar kullanabilir. Yani bunu bilimsel olarak açıklandı diye de söyler adam sonuçta.
Evet. Genelde bunu belirtiyorlar. Hatta hemen bakalım. Ben buna bakmamıştım.
Tamam.
Şu referansta mı acaba?
Finansmandan mı bakacaksın? Yoksa?
Evet.
Tamam.
Çoksa bu değil.
Yani sen buna bakarken ben de şöyle bir şey söyleyeyim hatta. Burada daha önce Game Changers belgeselini 2 ya da 3 kere konuştuk. Hani orada zaten onun finansmanına baktığımızda Arnold Schwarzenegger en büyük şeyi destekçisi bu belgeselin yapımında. Ve hani kendisinin vegan şeyleri var. Nasıl diyeyim? Vegan supplement yapan markaları var. Hani adam aslında onları satabilmek için hani bu şekilde bir kılıf uydurmuş. Çünkü hani belgeseli konuştuğumuzda burada senle Yüksel'le falan. Aslında ne kadar saçma ve şey hani nasıl denir biraz daha yanlış yönlendirme yapıldığından bahsetmiştik.
Yani evet. Bu arada şey diyor bu kuruluş şeyden Dünya Antidoping Ajansı'ndan aldıkları bir yardım var fakat bu çalışmaya özel değil. Onun dışında başka bir çıkar çatışması belirtmiyorlar aslında. Açıkçası bilmiyorum neden böyle olduğunu. Belki de yani şey belki taraflı değillerdir. Yaptıkları olabilir. Ölçümde böyle şey çıkmış olabilir.
Olabilir.
Yani benim burada vardığım sonuç aslında ya çok büyük ihtimalle bu bir işe yaramıyor.
Evet.
Ama ileride böyle bir çalışma çıkarsa böyle vay anasın Türk Estiron süper işe yarıyor falan diye.
Türk Estiron'un gizli formülmüş falan.
Yani.
Evet.
Bir de iddia edilen şeylerden bir tanesi bu plasebo etkisinin gücü aslında.
Evet.
Ya bu plasebo etkisinin gücünden de biraz bahsetmek gerekiyor. Çünkü burada gerçekten böyle deneklere bir madde verildiğinde ve o maddenin içinde çok performans artırıcı bir şey olduğu söylendiğinde onların performanslarında artış görülüyor.
Evet.
Sadece bu performans için değil, sağlık için de aynı şekilde. Böyle birini telkin ettiğinde, hatta o kişinin otorite olarak gördüğü biri o kişiyi telkin ettiğinde o istediği sonuçları görebiliyor o kişi.
Evet.
Yani gerçekten böyle telkinin, meditasyonun böyle etkileri var gerçekten.
Evet. Yani zihnin gücü.
Evet.
Diyebiliriz.
Evet. Onunla ilgili çalışmalar var. Plasebo etkisinin gücüyle ilgili.
Ben plasebo hakkında bir bölüm yapalım mı sadece? Hani sonuçta olur. Bu alanda da çok fazla görülen bir şey oldu.
Evet.
Sonuçta o kadar konuşuyoruz. Plasebo hani.
Evet. İyi olur.
Evet.
Şimdi onunla ilgili çalışmalar var. Onların detayına istiyorsan o bölümde gireriz.
Tabii.
Çok kısaca bahsedeyim ben onlardan. 72'de bir tane çalışma var. Şeye bakıyorlar. Evet yani deneklere diyorlar ki şu kuvvet şeyine PR yaparsan sana anabolik steroid vereceğiz diyorlar. Ama aslında vermiyorlar.
Tamam.
Ama anabolik steroid verilen grup daha fazla kas kazanıyor. Daha fazla kuvvetleniyor.
Evet.
Yani düşün. Ondan sonra son zamanlarda da yapılan böyle deneyler var buna benzer. Plasebo veriyorlar ama tabii anabolik steroid verdikleri söyleniyorlar.
Tamam.
Anabolik steroid alan kişiler daha fazla kuvvetleniyor. Pardon, anabolik steroid aldığını düşünen kişiler. Plasebo alıyorlar ama aslında anabolik steroid aldıklarını düşünüyorlar.
Diğer grup şey mi? Diğer gruba anabolik steroid veriyorlar mı?
Hayır, plasebo vermiyorlar.
Sadece plasebo.
Evet, sadece plasebo veriyorlar. Aslında bütün herkese plasebo veriyorlar. Ha. Ama anabolik steroid aldığını sanan grup daha fazla kas kazanıyor, daha fazla kuvvet kazanıyor. Yani 72
çok iyi.
Çalışmada da bu olmuş. 2000'deki çalışmada da bu olmuş.
Vay be, harika.
Evet. Yani bunları aldığını sanmak bile performansı arttırabiliyor.
Evet.
Yani belki de bu besin desteğini aldığını düşünenler bile böyle performansı arttırabiliyor.
Evet.
Nasıl oluyor peki? Belki de bunu aldıkları için daha güçlü olduğunu düşünüyorlar. Gidiyorlar daha belki sıkı çalışıyorlar. Belki tükenmeye biraz daha yakın çalışabiliyorlar. Belki içlerinde normalde bir tekrar yapmayacakken o ekstra tekrarı da yapıyorlar. Belki bunun çok ufak bir katkısı oluyor. Uzun vadede belki biraz katkısı oluyor.
Evet.
Daha agresif olabiliyorlar.
Evet.
Antrenmanda. Yani bu tür şeyler olabilir.
Doğru.
Yani.
Sanırım bir ekleyeceğim bir şey yok da. Devam.
Yok şu an. Evet. Ya benim kendi vardığım sonucu söyleyeyim.
Evet.
Bence bu bir işe yaramıyor şu an okuduğum kadarıyla. Hı hı. Ama ileride bununla ilgili çalışmalar yapılsın, görelim. Ondan sonra doğru düzgün karar verelim. Evet. O yüzden bu böyle besin desteği firmaları bunları satmaya çalışacak büyük ihtimal. Hatta evet. Türk'ün gücü olarak satmaya çalışacak bunu.
Türkiye bazında.
Evet. Arkadaşlar bence buna para harcamayın ya.
Çok iyi. Şu an zaten piyasada Türkiye'de yok.
Öyle mi? Bilmiyorum.
Evet. Hemen bakalım hatta. Supplementler satışa başlamış.
Hatta bunu cinsel ürün olarak bile satabilirler.
Çok mantıklı. Evet. Ama biraz yakışık almayabilir mi acaba? Hani...
Bilmem ki.
Oo. Sanırım satılıyor. Tablet formunda ve evet satılıyor 1200 TL. Demek ki dışarıdan geldi için. İthal bakayım.
1200 TL?
Aynen. Muhtemelen ama şey geliyor yani direkt sipariş verdiğinde yurt dışından getirip şey yapıyor ya alıp getiriyorlar. O yüzden bu kadar pahalı diye tahmin ediyorum. Yani normal bir tablet, 60 tablet muhtemelen bir servise veya iki
1200 TL mi?
1200 TL evet. Türkiye'de şey spesifik olarak gelip burada üretilmiyor yani.
Wow.
Normalde biliyorsun işte protein tozlarını falan diğer supplementler ham maddeyi dışarıda alıp burada paketliyorlar ya işte şey yapıp birleştirip falan filan. Demek ki bu daha Türkiye'de öyle bir olay olmadığı için doğrudan yurt dışından alıyorlar işte. O yüzden pahalıya denk geliyor. Evet bu piyasada zaten kimsenin alacağını düşünmüyorum ama yani haklısın. Türkiye'de bir gün gelecek. Belki yani ekonomi daha iyi olduğu zaman günleri gelirse belki o zaman gelir. ve evet Türk'ün gücü Türkestron diye süper bir kaslı abiyle anlaşıp işte o zamanın bodybuilder'ı.
Üzerine de Türk bayrağı.
Üzerine şöyle hatta bak şöyle bir Asmanice abi. As. Mesela onu arka planda hafif şey vermişler işte markanın isminin arkasında böyle bayrağı kaldırdığı bir şey böyle. Arnold'un öyle bir pozu vardı hatırlıyor musun? Hani onu taklit eden evet. Ama Türk bayraklı Türk bir vücut geliştirme sporcusuyla beraber. Belki Serdar Aktol'a yakınlarım abi. yani herkesin sevdiği bir figür olduğu için olabilir vücut geliştirme camiasında. O şekilde pazarlayacaklardır tabii ki. Ama siz bunları yemeyin. İnsanları uyarın. Deyin ki abi o hiçbir işe yaramıyor deyin. Umarım bu tip şeylerin de biraz daha bilinç oluşur. Onun ayrıca plazoba konusunda ufak bir şey değineceğim. Burada daha önce ben çok bahsetmiştim hani psikanalizden hani kelimelerin aslında insan zihnine etkisi ve ne kadar güçlü bir etkiye sahip oldukları konusunda hani sen diyorsun işte araştırmalarda adama anabolik steroid verdik diyorlar vermedikleri halde o adam güçleniyor diğer gruba göre işte kuvvetleniyor bir şey oluyor falan ve aslında hani bunun da hayatta çok basit uygulayabileceğiniz bir yöntem var mesela sen sürekli kendine ben kötüyüm bu işte kötüyüm. İşte kendimi sürekli kötü hissediyorum, kendimi iyi hissetmiyorum işte gibisinden şeyler telkin ederseniz kendi kafanızın içinde bile sesli söylemeseniz bile muhtemelen hep öyle olacak. Çünkü bu hani kelimelerin zihnin üzerindeki etkisinin çok büyük oluşundan dolayı. Yani o yüzden çok basit yapabileceğiniz bir şey yani yeni bir şeye girişecekseniz hangi alanda olursa olsun. Tamam ilk başta başarısız veya kötü olabilirim ama daha iyi olacağım, kendimi geliştireceğim. Veya işte daha iyi olmaya odaklanırsanız muhtemelen daha iyi olacak ve hani o şekilde devam edeceksiniz. Hatta böyle şey felsefesi var değil mi? Fake it until make it. Fake it.
Fake it until you make it. Fake it till you make
it. Till make it evet. Hani.
Evet. Ya fake. Çok savunamadığım bir şey çünkü
yok,
çok...
Ben de süper bir şey hani evet. Ben harika bir şey demiyorum.
Dolandırıcılıkta zaten. Kullanılıyor.
Evet tabii ki. Ya... Ben de öyle süper savunduğum için söylemedim. Yani buna benzer bir şey ama hani inanın etkisi var. Bir de ikinci şeyi de şuradan aklıma geliyor. Hani şey vardır ya sen diyelim ki bir ortamda takılıyorsun. Bir arkadaş ortamın var. Ve arkadaş ortamın seni hiç geliştirmiyor. Hani ve hani senden hepsi daha düşük seviyede. Kendini geliştirmeyen insanlar ve sana bir şey katmıyorlar doğal olarak. Tam tersi ama senden daha bilgili, daha işte nasıl denir işte yüksek seviyede şu yönden hani böyle oyun level mantığı gibi sen 10 level'sın arkadaşın 50 level daha tecrübeli falan işte kendini geliştiren biri mesela o sana bir şey katabiliyor ve bu da aslında senin şeyini belirliyor böyle üst limitini belirliyor çünkü hani yine bir zihinsel bir yansıma gibi bir şey bu böyle çok böyle saçma motivasyon saçmalığına girmiyorum ama hani o açıdan ben kendi üzerimde hani bunun etkisini gördüğümde mesela işte seninle arkadaş olmam aslında beni olumlu etkiliyor niye çünkü sen birincisi benden daha tecrübelisin. Hem yaş olarak hem hayat deneyimi olarak doğal olarak. Ve ben seninle bir muhabbet ettiğimde senden bir şey öğreniyorum. Bir small talk bile yapsak senden bir şey öğreniyorum. Ve Bu hem beni olumlu yönden geliştirdiği gibi hem de aslında üst limitimi arttırıyor. Hani gidebileceğim üst limit de artıyor. İşte kafan açılıyor onu, onur derler
duydum.
Ya.
Onur duydum, şeref duydum.
Tamam, teşekkür ederim. Hatta böyle durumlarda hep aklıma şey gidiyor. Sana da atmıştım bir kere. Celal Şengör'ün İlber Ortaylı hakkında. İlber'e selam ver. İşte İlber şey diyor. Bir şey soruyor işte. İlber'le arkadaşlığının nasıl gibisinden Fatih Altaylı sanırım bir muhabbet. Şey diyor. Dipsiz kuyu pezevenk diyor İlber'e. Hani selam versem yeni bir şey öğreniyorum diyor. Ya arkadaşlık açısından o çok değerli bir şey gerçekten. Hani çünkü seni aşağı çeken arkadaşlarınla hep kötü seviyede kalırsın. Belki hayatta hani ilerleyemezsin belli açılardan. Bu bile çok doğru, spesifik bir şey değil tabii ki. Yani o yüzden plezebo çok önemli ve hayatta bunu kullanabiliriz gibime geliyor benim her zaman.
Evet, avantajımızı kullanabiliriz. Güzel değil mi aslında?
Evet. O yönden güzel de bir plezebo bölümü yaparız. Çünkü sonuçta hani her deneyin içinde bir plezebo grubu oluyor. İşte bunu da açıkladığımız belki kısa, belki biraz daha işte üstüne konuşabileceğimiz felsefi bir bölüm tadında bir bölüm yaparız bir ara.
İyi fikir.
Evet. Bu bölümü de sanırım bitiriyoruz burada. Diyeceğimiz bir şey kalmadı. Bu besin takviyeleri falan işe yaramaz diyoruz ama hani bir yerde mikro beslenme konuşacağız. Sanırım orada da o ikisinin farkını ayırmış oluruz hani supplementler ve aslında hani işte vitaminler, mineraller falan tadında bir ayrım yaptığımız bir bölüm olacak. Hani çünkü birçok insanın aklında kafa karışıklığı yaratıyor ve bana da işte şeyden yani 5x5 sayfasından da çok yazıyorsunuz. O da planımızda var. Umarım bu hafta olmazsa ondan sonraki hafta o bölümü de yapacağız. O konuyu da konuştuğumuz bölümü yapacağız. Tamam.
Başka fikriniz varsa başka fikirleri de açız değil mi?
Evet. Ya her zaman yazıyorsunuz zaten. Daha sık yazabilirsiniz. Biraz şimdi şey sıkıntısı da oluyor bizde. Podcast yaptığımız için altta yorum yok, bir şey yok. İnsanlar sürekli fikrini belirtmiyor. Hani belki hani Instagram'dan yazması bile zor geliyordur. Ama yazabilirsiniz. Hani her zaman feedback almayı zaten çok önemli görüyorum. Kendimizi geliştirmemiz açısından. Sonuçta hani bu sadece ikimizi kapsamıyor. Bu yaptığımız şey. O yüzden yazın. Çekinmeyin. Yani diyelim. Kapatalım bölümü.
Hı hı.
Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.